Merhaba, Anahtar Sözcükler programına hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli. Kültür, teknoloji ve sanat alanında kafa açıcı işler yapan insanlarla konuşmaya devam ediyoruz. Bu programdaki anahtar sözcüklerimiz teknoloji, mimarlık ve biyoplastik. Bunun yanına tabii ki başka kelimeler de ekleyebiliriz. Konuğum Gökçe Özdamar o kelimeleri bize açacaktır diye tahmin ediyorum. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için öncelikle.
Yaptığınız iş oldukça ilginç. O konuya girmeden önce sizi biraz tanıyalım. Gökçe Özdamar kimdir?
Evet, tabii. Adım Gökçe Özdamar. Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim üyesiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi 2001 mezunuyum. Master ve doktoramı da mimari tasarım alanında, biraz yerleştirme sanatı, biraz da çağdaş konut üzerine, biraz daha farklı alanlarda çalıştım. Şimdi çalıştığım üzerine araştırma projesi ise bambaşka bir konu. Beni de açıkçası zorlayan bir konu diyebilirim.
Peki azıcık ondan bahsedelim mi? Yani şundan bahsedelim mi? Bütün bu farklı alanlarda çalışırken bu biyoloji odaklı bir teknoloji geliştirme diyelim buna. Siz konuyu tekrar açacaksınız. Oraya nasıl bağlandı? Yani bunlar bağlantılı olmasına da gerek yok tabii ki bu süreci, ama sadece merak ettim.
Evet. Doktora da aslında biraz disiplinler ötesi yöntem üzerine kafa yormuştum. Bu yöntemin aslında ne kadar zor olduğunu, hele hele mimarlık alanında uygulanmasının, farklı disiplinlerin sınırlarını kırma konusunda uzmanların ya da uzman gibi diğer disiplinlere empati kuran kişilerin alanlarını ne kadar zor kırdıklarını deneyimledim. Proje biraz da bunun üzerine, aslında disiplinler ötesi yöntemin zorluklarının getirdiği bir şey yana, disiplinler arası bir araştırma metodolojisine dayanıyor. Yani farklı disiplinlerden, mimarlığın çeper disiplinleri diyebiliriz ya da başka disiplinler diyebiliriz. Kimya mühendisliği gibi, biyoloji gibi, tıp gibi, nöroloji gibi farklı disiplinleri bir arada harmanlayan, aynı zamanda inşaat mühendisliğini tabii es geçmemek gerekiyor sanırım, harmanlayan bir araştırma yöntemine kurulu aslında.
Peki o bağlamda projeyi biraz açalım o zaman. BioPlarch projesini. Evet. Bu isminden projenin içinde kimler olduğuna, nasıl bir süreç içinde tasarım yapıldığını ve hedeflerine ve en azından da eğer bahsedebiliyorsak, çünkü devam eden bir araştırma projesi olduğu için belki öyle kısıtları da vardır, bilmiyorum. Bahsedebildiğimiz kadarıyla da işin genel çerçevesine girersek çok sevinirim.
Tabii. Projenin aslında ilk temeli 2015 yılında başladı. Daha önce 2014 yılında yanılmıyorsam, daha doğrusu 2012 yılında pardon, bir Türk öğrenci, 16 yaşında Elif Bilgin'in muz kabuğundan yaptığı biyoplastik üzerine böyle başladı. Biraz bu konuda kafa yormaya başladı. Daha sonra Tekirdağ'a taşındıktan sonra aslında kentin doğal peyzajının ve sürdürülebilir ekonomisinin olduğunu fark ettik. Türkiye'de aslında kanola üretiminin %95'i Tekirdağ'da gerçekleşiyor. Bu çok çok yüksek bir oran. Kanola ne için kullanılıyor? Bundan kısaca bahsedelim. Aslında tüketilebilir bir yağ, yani yediğimiz ambalajlı gıdaların içinde bulunan bir yağ türü. Ancak bazı uzmanlara göre genetiğiyle oynandığı için ve bir çeşit ticari yağ olduğu için tüketilmemesi gereken bir yağ. Fakat Tekirdağ'da biyodizel üretiminde kullanılıyor. Yani bu ayçiçeğinin, kanola bitkisinin, aspir bitkisinin sapları daha sonra sıkıştırılarak pelet haline getiriliyor ve bunlar yakılarak özel sobalarda biyodizel yapımında kullanılıyor. Bu çok önemli bir potansiyel. Kentin bu sürdürülebilir potansiyelinden biraz da yola çıktık. Ve aslında kendi çantalarımızı yapmakla işe başladık. İlk başta kendimize kumaş dışında ya da farklı bildiğimiz, alışageldiğimiz konvansiyonel malzemeler dışında gıda malzemesi üzerinden yola çıkarak, onu pişirerek, bir şekilde harmanlayarak nasıl kendimize aksesuarlar, biraz endüstriyel ürün tasarımları yaparız diye başladık ve biyoplastik alanında kendimizi bulduk. Projenin temel olarak başlangıcı öğrencilerle, mimarlık öğrencileriyle birlikte bu şekilde başladı. Ve daha sonra evrimleşmeye başladı. Projenin içine de entegre olan bazı çok önemli disiplinler dahil oldu. Ne gibi? İnşaat mühendisliğinden öğretim görevlisi Ahmet Bal, çok değerli bir hocamız, bize bu konuda katkıda bulunuyor. Malzemenin performans deneylerini yapabilmekte, farklı katkı maddeleri kullanabilmekte yardımcı oluyor. Aynı zamanda kimya mühendisliğinden Profesör Doktor Murat Ateş projenin danışmanlığını yapıyor. Tabii biyoloji alanı, kimya alanı mimarlıktan oldukça uzak olmasına rağmen aslında mimarların nedense fazlasıyla es geçtiği, hepimizin daha doğrusu es geçtiği bir alan. Fakat bütün kullandığımız materyaller, seçtiğimiz malzemeler ister katalogdan seçelim, ister kendimiz yapalım, geleneksel mimarlıkta olduğu gibi. Hepsi aslında malzeme ve kimyaya dayalı. Biraz farklı disiplinleri anlamaya yönelik bir çabayla gelişti proje diyebilirim.
Bazı isimlerden ve farklı disiplinlerden bahsetmişken hemen onu sorayım. Bu araştırma projesi kaç kişilik bir proje ve de eğer paylaşılabiliyorsa bilgisi hangi destekler ya da çerçeve kapsamında yapılıyor?
Evet, projede aslında az önce adını anımsamayı unuttuğum çok önemli bir öğrencimiz Şermin Şentürk de projenin içinde. Toplam 4 kişiden oluşuyor proje. Ama aynı zamanda deney süreçleri oldukça yoğun ve komplike olduğu için yaklaşık 10-15 tane farklı her dönem farklı mimarlık öğrencisi tarafından da destekleniyor. Proje Namık Kemal Üniversitesi'nin bilimsel araştırma projesi tarafından biraz destekleniyor diyebilirim. Bunun dışında herhangi bir aldığımız farklı bir sponsorluk ya da destek yok. Ancak projeyi tamamladıktan sonra bir süreci bağlı olarak, daha doğrusu sonuçlara bağlı olarak projeyi belki bir TÜBİTAK projesiyle ya da Avrupa Birliği projesiyle de desteklemek ve daha fazla detaylı hale getirmek de istiyoruz.
Peki bugüne kadar yapılan çalışmalarda en azından deneylerde yapı malzemesi ya da yapım yöntemi ya da yapıyla alakası olmasa bile mimarlık ve tasarım alanında böyle enteresan açılımlar sağlayabilecek sonuçlar oldu mu? Ya da en azından sizin değerlendirmeniz sonucunda işaret edebildiğiniz şeyler var mı? Kullanımlar, farklı kullanımlar var mı?
Evet, projenin aslında çıkışı ekolojik bir duyarlılıktan kaynaklandı. Bu geleneksel, konvansiyonel diyebileceğimiz petrol bazlı plastiklere alternatif yeni bir malzeme ve çevre üzerinde minimum zararı olan biyoçözünür ve biyokompatible, biyolojik olarak çevreyle uyumlu malzeme nasıl yaratabiliriz diye düşündük. Ve mimarlıkta aslında iç mekanda ya da cephe elemanı olarak biyoplastik, nişasta bazlı biyoplastiğin kullanımları üzerine biraz kafa yorduk. Bu noktada aslında biyoplastik malzeme oldukça kırılgan ve çok naif bir malzeme. Stevens ve Pilla bu konuda oldukça ön planda, öne çıkan isimler daha doğrusu. Malzemenin şöyle bir özelliği var. Birincisi çevre üzerine minimum zarar etkisi var ve dönüştürdüğü ömrün tamamladığı zaman çevreye çok az zarar veren bir malzeme. Aynı zamanda fosil yakıt kullanımını da tabii yok eden bir yaklaşımı var. Fakat bir çelişkisi var aynı zamanda. Bu kadar naif malzeme neme dayanıklı değil ve çok güçlü bir malzeme değil. Dolayısıyla bu malzemeyi güçlendirmek için farklı katkı maddeleri kullanmak gerekiyor, organik ya da inorganik olarak. Bu konuda çok çeşitli araştırmalar var. Bizim de esinlendiğimiz araştırmalardan bir tanesi aslında mimarlardan yola çıkıyor. Bir tanesi Meredith Miller'ın Mutfaktan Araziye projesi. 50'ye yakın el yapımı biyoplastik böyle akide şekeri şeklindeki panelleri bir arazi üzerine çit oluşturacak şekilde çevriliyor. Ve bunlar malzemenin ölümü ve geçiciliği üzerine böyle bir deneyimleme yapmaya çalışıyor. Bir çeşit sanat projesi diyebiliriz. Onun dışında Yolan Vlatri'nin, Marilu Valente'nin çok önemli çalışmaları var. Hatta yüksek lisans tezi Marilu Valente'nin bu konuda biyoplastikten bir tuğla üretildi. Ve tuğlanın çekme ve basınç dayanımları ölçüldü. Ancak bu konuda çok geçmişe bakacak olursak 1941 yılında asıl esinlendiğimiz proje Henry Ford'un ürettiği ilk biyolojik araç diyebiliriz, otomobil diyebiliriz. Keten kullanarak, kenevir kullanarak, aynı zamanda soya proteini kullanarak otomobil üreten kişi Ford. Ve daha sonra 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında bu arabanın, otomobilin üretimi durduruluyor ve plastik kullanımı, petrol bazlı plastik kullanımı devreye geliyor. Yani aslında bir paradigma diyebiliriz Henry Ford'un arabasının da kullanılan biyolojik esaslı malzemeler. Bunun dışında evet. Bir de çok önemli bir proje var bizim asıl ulaşmak istediğimiz ama çok yüksek teknolojili olduğu için çok kolaylıkla ulaşamayacağımız bir proje. Stuttgart'ta bir üniversite tarafından yapılan Arboskin Pavilion aslında. Kompozit bir takım paneller kullanarak yapılmış. %90'ı neredeyse geri dönüştürülebilir bir biyoplastik pavyon üretiminden bahsediyoruz. Burada nişasta, selüloz ve diğer bir takım biyopolimerler kullanarak bir binanın yangın tahliye istasyonu kısmı yapılmış pavyon şeklinde. Bunlar lazer, 3 boyutlu modelleme araçlarıyla kesilerek oldukça hani parametrik diyebileceğimiz bir tasarımla sonuçlanmış. Tabii bunun içindeki bir takım katkı maddeleri oldukça gizli, yüksek teknolojide olduğu için bilgilere ulaşmak da çok mümkün değil. Biz biraz daha işin aslında deneyimlenme kısmındayız. Mimarlık öğrencileri tarafından, aynı zamanda kendimiz tarafından nasıl tasarım deneyimimizi ve duyularımızı malzeme üzerinden nasıl anlamlandırdığımıza biraz da kafa yormaya çalışıyoruz.
Peki bunu şu anda proje stüdyosu içerisinde bu malzeme odaklı projeler yaparak mı daha çok deneyimliyorsunuz, yoksa yani laboratuvarda araştırma ya da çalışmaların yapıldığından söylemiştiniz. Sizin de bu bahsettiğiniz projelere benzer ürettiğiniz belli ölçeklerde ürünler var mı?
Evet. Laboratuvar ilk başta stüdyo, mimari stüdyo, tasarım dersleri kapsamında böyle bir takım deneyimlemeler yaptık. Hatta esinlendiğimiz önemli mimarlardan bir tanesi de Frederick Kiesler'in kauçuk ve diğer malzemelerden yaptığı Sonsuz Ev projesiydi. Bunun üzerine biraz kafa yormuştuk. Geçicilik üzerine, işte deneyimleme üzerine, biraz Bauhaus'daki bu temel tasarım derslerinde gördüğümüz ilk deneyimde Mahalyn Agü'nin sensory encounter dediği, yani bir çeşit duysal yüzleşme dediği ve özellikle görme engelli bireylerle yaptığı böyle taktil bir takım dokunsal özellikle malzeme panolarından panolarının olduğunu biliyoruz. O aynı zamanda malzemenin fiziksel özellikleri kadar fenomenolojik beklentilerine de önem veriyor Bauhaus okulu. Biraz çıkış noktalarımız bundandı. O yüzden stüdyo ortamında öğrencilerle birlikte deneyimledik. Fakat daha sonra bunu geçici bir laboratuvar kurduk. Bioplastik, Bioplarch Laboratuvarı adı altında. Laboratuvarda uyguluyoruz. Bir takım tabii Türkiye'de laboratuvar kurmak sanıyorum çok kolay olmasa gerek. Hele hele mimarlık alanında bu tip şeylere yani yatırım yapmak gerçekten çok güç. O yüzden biraz böyle stüdyo ortamında, stüdyo formatında daha doğrusu bir laboratuvar diyebiliriz. Ürettiğimiz boyutlar ise aslında ilk başta küçük boyutlardan başladık. 5 santimlik küpler şeklinde modüller ürettik. Daha sonra 15 santim boyutlarında numuneler yapmaya çalışıyoruz. Amacımız çok da büyük paneller olmayacak şekilde bir pavyon yapıp bu pavyonun cephesini biyoplastik panellerle kaplamak olacak.
Gökçe Özdamar, Bioplarch projesi kapsamında Tekirdağ'da ve oranın aslında koşullarından da anladığım kadarıyla etkilenerek bu projeye başladığınız ve devam ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Takipte kalarak izlemeye ve gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Katıldığınız için teşekkürler.
Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Ama ters sözcükler.